Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi bu akşam da Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşacağız ve hocam şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Halil hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hayırlı akşamlar diliyoruz.
Merhaba İbrahim Bey, hayırlı akşamlar.
Evet, yine dolu dolu bir gündemle birlikteyiz hocam. Öncelikle geçen hafta sıcağı sıcağına yorumlamıştık. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'i soykırım suçuyla yargılama kararı vermişti. Önümüzdeki zaman diliminde bu yargılama başlayacak. İsrail yargılanacak ama bir taraftan da mahkeme İsrail'in yaptığı faaliyetleri, saldırıları durdurması gerektiğini söylemişti. Geçen bir haftalık sürede maalesef İsrail'in bu yönde bir adım attığına şahit olmadık daha önceki uygulamaları gibi. Buradan başlayalım. Bir tarafta Gazze'de yaşanan bir trajedi de var. Açlık, gıda ve ilaç, su eksikliği, hastalık. Yani Gazze şu anda hakikaten tam bir trajedi yaşıyor. İnsanlar orada bombadan ölmese bile açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan, gıdasızlıktan, hastalıktan maalesef hayatını kaybediyor, şehit oluyorlar. Gazze'de yaşanan son duruma şöyle bakacak olursak neler söylersiniz? Ve aynı zamanda İsrail'e verilen bu uyarı ne kadar etkili olabilir, olabilir mi? Bunu da konuşalım. Buyurun hocam.
İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Geçen hafta bu saatlerde programımızı yaparken yine bu Lahey'deki mahkeme kararı çıkmıştı. Çok tazeydi. İşte soykırımla ilgili davanın kabulü ve bundan sonraki süreciyle ilgili şunu söylemiştik. Yani bu önemli bir kilometre taşıdır, bağlayıcıdır ama yaptırım gücü yoktur demiştik. Gerçekten Lahey'deki Adalet Divanı'nın veyahut da dünyadaki diğer siyasi örgütlerin böyle bir yaptırım gücü olmadığı için İsrail bombardımanını, vahşetini, katliamını, soykırımını hala devam ettiriyor. Yani geçen cumadan bu yana herhangi bir sahadaki değişiklik söz konusu değil. Hatta sahadaki bu İsrail askerlerinin, komutanlarının bombardımanla yıktıkları binaları bir de yakma emri verdiğini, yani o yıkımdan arta kalan enkazın da bizzat İsrail askerleri tarafından son dönemlerde kundaklandığını, yakıldığını medyaya düşen haberlerden görmekteyiz maalesef. Burada İsrail'in hedefi orayı insansızlaştırma politikasıdır. Filistinliler ölümüne burada direnirlerken İsrail ise onların orada yaşama ve hayatta kalabilme imkanlarını ortadan kaldırabilecek her türlü eylemi yapmaktan geri durmuyor. Bir taraftan tünellere deniz suyu pompalamaya devam ederken havadan zaten bombardımanla yıkabileceği ne kadar bina varsa enkaza ve moloz yığınına döndürmüş durumda Gazze'deki o işte 15 kilometre genişliğinde, 30-40 kilometre uzunluğunda, 360 kilometre karelik alandaki 2 milyon 300 bin nüfus diyorduk. Fakat bu nüfusun şu anda 2 milyondan fazlası evsiz, barksız sokaklarda yaşıyor. Ve artı şu anda istatistiklere yansıyan 30 bine yakın can kaybından bahsediliyor. Ama şimdi bunu bir de şöyle düşünelim. Yani merkezi bir otoritenin olmadığı, yani zaten Filistin işgal altında olan bir bölge, havadan bombardıman yapılıyor, karadan binlerce İsrail askerleri katliam yapıyor ve biz burada ne kadar sağlıklı bir ölü sayısı, yaralı sayısına ulaşabiliriz, o da ayrı bir muamma. Bu nedenle dünya basınına yansıyan ölü ve yaralı sayılarının ben birkaç kat daha fazla olduğu kanaatindeyim. Öncelikle bunu not etmek isterim. Yani evet, bugün İşte 30 bin civarında şehitten bahsediliyorsa, yani bunun ben 50 binin üzerinde olduğu kanaatindeyim. Artı yaralıların sayısı hakeza. Bir de evet, açlık, kötü beslenme, su yetersizliğine bağlı salgın hastalıklar ve bu kış gününde sokakta ısınamamaya bağlı olarak salgın hastalıklardan ölenlerin sayısının bundan sonraki tarihlerde bombardımanla hayatını kaybedenlerden daha fazla olabileceğini çok rahat söylemek mümkündür. Bu nedenle geçen her saat, her gün Filistin'de yaşayan o Gazze'li Müslüman ahalinin aleyhinedir. Bu nedenle Katar'daki o ateşkes anlaşmasının önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Peki hocam. Evet, ona da değinelim. Katar'ın Fransa'da yapılan, Paris'te yapılan bir ateşkes anlaşması, görüşmesi var. Katar'dan bu konuda bir açıklama yapıldı. 6 haftalık bir anlaşmanın olacağı ve kademe kademe, aşama aşama gerçekleşecek bir anlaşmadan bahsediliyor. İsrail'in kabul ettiği, Hamas'ın da kısmen kabul ettiğine dair haberler yer alıyor. Bu anlaşmanın ortaya konması sonucu sahada durum biraz değişir mi? En azından yardımların ulaşması noktasında, oradaki insanların rahatlaması noktasında bir katkısı olabilir mi?
Şimdi burada dikkate değer nokta şu. El Arish limanına ulaşan ve oradan Refah sınır kapısı vasıtasıyla Gazze'deki Filistinli mazlum, mağdur insanlara dünyanın dört bir yanından gönderilen binlerce tır yüklü kamyonun sınır kapısında haftalardır beklediğini biliyoruz. Ve burada sadece Mısır'ı suçlayarak değil, biraz da bütün insanlık olarak, yani sadece İslam dünyası değil, bütün insanlık olarak şu gündeme geliyor. Acaba Türkiye dahil olmak üzere, Türkiye biraz sesini yükseltti, yani acaba 10 tane 20 tane ülke sesini yükselterek bu sınır kapısı açılmalıdır ve bu insanlara bu insani yardım, gıda, ilaç ve en temel mesela bir çadır, branda ulaştırılmalıdır diye sesini yükselse, sanırım İsrail veya Amerika geri adım atacaktır. Ancak herkes bireysel ve kendi milli çıkarları doğrultusunda hareket ettiği için bu insanlık adına ve 2 milyarlık İslam dünyası ve 8 milyarlık insanlık adına bir yüz karası durumdur. Öncelikle bu sınır kapısının açılmamasından dolayı bütün insanlığın suçlu olduğunu ve bu coğrafyadaki ülkelerin de ayrıca bir kabahatin olduğunu not edelim. Bu görüşmeler neticesinde elbette ki hava bombardımanı durunca, bu öncelikle esir deniyor ki işte önce sivil esir takası, evet, ardından askerlerin takası, sonra cenazelerin defnedilmesi ve benzeri sıralama yapılıyor. Burada İsrail'in hedefi kesinlikle bu ablukayı kaldırmak veyahut da vahşeti, katliamı durdurmak değil. Bir nefeslenmek, lojistik destek sağlamak ve dünya kamuoyunda birazcık yatıştırmaya yönelik bir hamledir diye düşünmek gerekiyor. Ancak burada dikkate değer bir durum da şudur ki, Katar'ın arabuluculuğuyla yapılan bu ateşkesin şöyle de bir özelliği var. Ateşkes eğer sağlanabilirse bunu kalıcı hale getirmenin de önemli bir ihtimal olduğu söz konusudur. Bu Lahey'deki mahkeme sürecinde dikkate alırsak bu önemli bir kazanımdır diyebiliriz. Ancak Filistinlilerin acil olarak şu anda gıdaya, ilaca ve insani yardıma ihtiyacı vardır. Yani ateşkes kadar buna da önem vermemiz gerekiyor. Çünkü Filistin'deki zulüm 1948'den beri devam ediyor. Hani bizim Gezi Parkı olaylarında o bazı kansız, vatansız hainler zulüm 1453'te başladı diye slogan yazmışlardı ya.
Evet.
Ben de tersine şunu söylüyorum. Yani Osmanlı'nın çekilmesinden sonra, yani Balfour Deklarasyonu ve 1918'den bu yana İsrail zulmü devam ediyor. 1948'de devlet yapısını aldıktan sonra da iş bitmeden devam etti. Bugün Batı Şeria'da da görüyoruz. Yani insanın aklını hafızasına, şeytana aklına gelmeyecek şekilde hastane görevlisi kıyafeti giyerek hastaneye giriyorlar. Orada bir takım yaralıları ve sağlık görevlilerini infaz edip çıkan İsrail askerleri. Biz buna devlet değil artık, direkt bunlar nasıl ki DAEŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin yapmış olduğu eylem türüdür. Normal bir devlet böyle bir şey yapmaz.
Evet.
Yapamaz.
Bu arada hocam, Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı var. Bu ajansın çalışanları, 3 çalışanı Hamas'la işbirliği yaptığı gerekçesiyle bazı ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri bu ajansa yardımlarını durdurdu, kesti. Böylesine bir çifte standart da var maalesef. Bu konuda neler söylersiniz? Avrupa Birliği'nin takındığı bu tavır, Avrupa ülkelerinin diyelim ya da.
Yani şimdi diyelim ki NATO'da, şöyle tersinden düşelim. NATO'daki askerlerden bir kısmının DAEŞ'e yardım ettiği belgelense biz NATO'yu kapatacak mıyız?
Evet.
Yani tersinden soruyorum. Yani her kurumun, kuruluşun içerisinde farklı aykırı sesler düşünülebilir. Ve o insanların içerisinden de vicdan sahibi, merhametli olup oradaki insanlara yardım eden veya işte Hamas'la irtibatlı olan birkaç kişi çıkabilir. Ve onlar da zaten yetkililer tarafından ilişkilerinin kesildiği beyan edildi. Buradaki esas hedef şu, hani küfür tek millettir deniliyor ya.
Evet.
Yani burada gavur, çok kaba tabirle söylüyorum, gavur gavurluğunu belli ediyor. Çok açık ve net söylemek gerekirse. Yani bir tarafta trajedi yaşanıyor, insanlık soykırıma uğrarken, diğer tarafta onlara en temel insani yardım eden Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşun bu gibi sudan bahanelerle oradaki insanlara yardımı kesmesi tarihe düşülen kara bir lekedir diye buradan söyleyebiliriz.
Peki hocam, devam edelim bir başka konuyla. Orta Doğu'da da tansiyon gittikçe yükseliyor. Daha önce Kızıldeniz'de Husiler İsrail'e yardım taşıyan gemileri hedef aldığını açıklamışlardı. Ve bunun akabinde de ABD ve İngiltere Yemen'i bombalamıştı. Son olarak da ABD'nin Ürdün'deki bir üssüne İHA'yla saldırı düzenlendi. ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları vardı daha önceden. İşte askerlerimize bir zarar gelirse bunun bedeli olur şeklinde. 3 askerin öldüğü ve bazı askerlerin de yaralandığı açıklanmıştı bu saldırının ardından. Şimdi ABD bu saldırıya karşılık ne cevap verecek sorusu gündemde. İran bu saldırının arkasında "ben yokum" açıklamasını yaptı. "Beni ilişkilendirmeyin" dedi. Şu anda ABD acaba bu saldırıya karşılık kime bir karşı saldırı düzenleyecek? Ne yapacak? Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi İran'la ABD'nin ki karşılıklı danışıklı bir dövüş misali. Yani Kasım Süleymani öldürülüyor ve İran diyor ki halkın gazını almak için Amerikan üslerine füze göndereceğim diyor. Fakat Amerika'ya da haber veriyor. Diyor ki işte üslerin yakınına düşecek diye. Trump da bunu beyan ediyor. Yani ben bu gece rahat uyudum diyor. Benzer şeyi şimdi Amerika yapacak. İran'ın vekil savaşçıları diyeceğimiz Irak'taki Haçlı Şabi veya Suriye, Lübnan'daki Hizbullah ve benzeri bunu işte Ensarullah, Yemen ve Husiler, evet, üzerinden İran'ın adına bölgede mücadele eden, savaşan gruplara bir takım bombardıman yapacaklardır. Ama hiçbir zaman seçim öncesi İran'la savaş etmeyi Amerika göze almaz, düşünmez. Bu milli çıkarlarına da pek uymaz. Ancak Siyonist çevreler ve İsrail sürekli olarak Amerika'nın İran'la savaşmasını ister, gücü buna yeterse de elinden gelen her türlü provokatif eylemler de yapar. Bunu da ayrıca not düşmekte fayda var. Eğer Amerika stratejik aklını yitirip İran'a bu B-52 bombardıman uçaklarıyla stratejik hedeflerine bir hava saldırısı yaparsa, buradan şu sonucu çıkarabiliriz: bu Amerika'nın âli menfaatine değil, oradaki Siyonist çetenin provokasyon olarak değerlendirmek mümkündür. Yani 1973'teki Yom Kippur muharebesinden, savaşından bu yana, yani 1970'ten bu yana Orta Doğu'da hiç bu kadar sular ısınmamıştı. Yani İsrail'in kurulmasıyla birlikte 1948'de 6 gün savaş dediğim 1967'de ve 1973'te fiili silahlı çatışmalar ve savaş olmuştu. Ve o 1973'ten bu yana geldiğimiz noktada en kritik bir noktadayız. Çünkü patlamaya hazır bir bomba gibi Orta Doğu coğrafyasında Mısır'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a, Yemen'den Körfez ülkelerine kadar hiçbir yer emin ve tekin değildir. Her an her şeyin olabileceği bir noktada bulunuyoruz. Çünkü Amerika'daki silah lobisi ve Siyonist çete bölgede çatışmayı yayarak kendi bu soykırımlarının gündem dışı kalmasını ve ateşin bütün coğrafyaya yayılmasını istiyorlar. Bu arada da zaten silah sanayilerinde hatır sayılır bir gelir elde etmesini planlıyorlar. Bu nedenle de aklı selim davranmak gerekiyor ve buradaki provokatif konulara dikkatli olmamız gerekiyor. Yani son bir ay içerisinde Türkiye'de yaşanan hadiselere de baktığımızda işte askerlerimizin şehit edilmesinden tutun da yurt içerisindeki provokatif eylemlere baktığımızda bunları da görmek mümkündür. İç politikaya girmek istemiyorum ama Türkiye'nin de içini bu nevi karıştırmak isteyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın İslamsız Türklük adı altında, yani Arap düşmanlığı adı altında şeriata ve İslam'a küfreden bir grubun sürekli olarak Türkiye'de de bir takım hassas noktalar kaşıması, işte İran'ın içerisinde olsun, diğer ülkelerde olsun, sürekli olarak içten kalelerin fethedilmesini, yıkılmasını amaçlayan bir takım provokatif eylemlere karşı da dikkatli olmak lazım. Çünkü batılı küresel istihbarat örgütleri boş durmuyor.
Evet, istihbarat örgütleri demişken CIA direktörü William Burns'un de bir açıklaması, bir makalesinde kaydettiği cümle var hocam, onu paylaşmak isterim. Siz az önce dediniz, Orta Doğu patlamaya hazır bir bomba gibi dediniz. Foreign Affairs dergisinde yayınlanan makalesinde CIA direktörü diyor ki son 40 yılda Orta Doğu'yu daha karmaşık ve bu kadar patlamaya hazır nadiren gördüm. Yani bu bir ön alma hazırlık aşaması mı acaba? Yani daha büyük neler bekleniyor olabilir Orta Doğu'da?
Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela Mısır'da bir halk hareketi veya bir yönetim değişikliği olduğunu düşünelim. Evet. Yani Sisi'nin devrilip bir yönetim değişikliği olduğunu düşünelim. Orta Doğu'daki bütün dengeler değişir. Hı hı. İsrail bu şekilde hareket edemez. Yahut da İran'da bir işte bakın Azerbaycan bölgesi vardır, Güney Azerbaycan, Kürtlerin yaşadığı bölge var, doğudaki Belucistan bölgesi var. Buralar hep karıştırılmaya müsait, kaçmaya müsait sahalardır. İran içerisinde zaten bilen Sünni, Şii ve Kürt grupların her an mobilize olma durumları söz konusu. Suriye zaten bilen parçalanmış durumda ve burada İsrail'in İlk hedefte Gazze'den sonra işgal etmeyi planladığı ve en zayıf halkı olarak da Lübnan'ı görüyoruz. Yani İsrail'in şu andaki Gazze'den sonraki bir sonraki adımının Lübnan işgali olduğunu söyleyebiliriz. Lübnan da Orta Doğu'nun küçük bir minyatürü gibidir. Sünniler, Şiiler, Katolik, Maruniler, Ortodoks Hristiyanlar, yani Orta Doğu'daki bütün renklerin Lübnan'da olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de yani herhangi bir yere dokunduğunuzda domine etkisi yapabileceğini söylememiz mümkündür. Bu nedenle de yani Orta Doğu'da yıkılan bir sütun yıkıldığıyla kalmaz. Bunun domine etkisi yapabileceğini her an dikkate almamız gerekiyor.
Peki hocam. Bir başka konuyla devam edelim. Türkiye-Amerika ilişkileri. İsveç'in NATO'ya girişine Türkiye onay verdi ve bu onay sonrası da F-16 satışına ABD'den resmi onay için süreç başlatıldı. ABD'den bir başka açıklama daha var. F-35 için eğer gerekli şartlar sağlanabilirse Türkiye tekrar bu programa dönebilir denildi. Bunun için de S-400 füze sistemleri gerekçe gösterildi, yani o şartlardan biri. S-400'ün istenilen seviyeye getirilmesi ABD menfaatleri çerçevesinde tabii ki. Bu konuda neler söylersiniz? Türkiye'nin F-35 projesine dönmesi mümkün mü? ABD ve Türkiye ilişkilerinde bir yumuşama söylenebilir mi?
Şimdi bu tür iyi niyet söylemlerinden hemen sonra Türk dışlarından şöyle bir açıklama geldi. Yani her iki taraf da mevcut pozisyonlarını korumaktadır diye.
Evet.
Yani mevcut pozisyonlarını korumaktadır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Batı diplomasisi bir konuda red cevabı almışsa oradan vazgeçmiyor. Yani günü geldiğinde çeşitli bahanelerle çeşitli isimler altında onu tekrar ısıtıp sizin önünüze koyuyor. Yani bu S-400 hava savunma sistemini Türkiye Rusya'dan aldığında ilişkiler gerginleşmişti. Türkiye'ye bir takım ambargolar uygulandı. Bu en son F-35 bizim de ortak olduğumuz bir konsorsiyumdan Türkiye çıkarıldı. Parasını ödediğimiz iki uçak Türkiye'ye verilmedi. Ve bunların hiçbiri de hukuki değildi. Şimdi geri dönüyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu F-16 projesi kapsamında uçak satışı yapılacak. Fakat hemen onun içerisine bu F-16'nın yanı sıra F-35'i de verebiliriz ama siz hava savunma sistemlerinden vazgeçin. Yani normal siz AA anlaşması yaparken A'nın yanına B'yi de koyarak hemen size yani farklı bir şey almaya çalışan bir yapı söz konusudur. Amerika ve Batı diplomasisinin her zaman yaptığı ayak oyunlarından biridir ama Türkiye şunu biliyor ki bu S-400 savunma sistemleri Türkiye'nin NATO ve Avrupa'ya, Amerika'ya, İsrail'e karşı elindeki en önemli güvencedir diyebiliriz. Bu nedenle de bundan asla vazgeçmesi söz konusu olamaz. Eğer bundan vazgeçecek idiyse niye bu Trump döneminden bu yana yani Türkiye son 5 yıldan beri bu kadar gerginliği niye yaşadı o zaman? Yani siz sonuçta yıllar sonra bu elde ettiğiniz ve kurulumunu sağladığınız hava savunma sistemlerini geri Rusya'ya iade edip veya işlevsiz hale getirecek idiyseniz o zaman bunca gerginliği niye yaşadınız diye insana sorarlar. Yani Türkiye'nin bundan geri adım atması aklen mantıken mümkün değildir. Amerika burada bir taraftan Türkiye'nin hava savunma sistemleri konusunda kendine bağımlı tekrar patriotlar vermek isteyerek bağımlı hale getiriyor. Diğer taraftan da Türkiye insansız hava uçağı Kaan'ın artık prototiplerini üretmeye başlayacak. Türkiye yeni milli savunma sistemini kuruyor ve bu 2030'lu yıllarda seri üretime geçip kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Türkiye'nin önümüzdeki bir 5-10 yıllık bir zaman açığı söz konusu. İşte bu açık süresi içerisinde Türkiye bu F-16'larla durumu idare etmeye çalışırken Amerika F-35'i de verelim ama sizin biz bu uçakları alırsak çok pahalı bir uçaktır F-35'ler. Alanların çoğu da pişman zaten. Siz o uçak sistemine girdiğiniz zaman ülkenizdeki o yerli milli savunma sanayiniz sekteye uğrayacaktır. Burada bir taşla iki kuş vurma hinliği vardır Amerika'nın. Buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir başka önemli başlıkla devam edelim. Terörle mücadele başlığı diyelim. MİT Başkanı İbrahim Kalın geçen hafta Irak'ı ziyaret etmişti, Bağdat'ı ve orada Cumhurbaşkanı, Başbakan ve yetkililerle görüşmüştü. Bu hafta da MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'ın kuzeyini ziyaret etti ve orada IKB'ye yönetimiyle görüştü, Türkmen temsilcilerle görüştü ve terörle mücadele meselesinde önemli mesajlar verdi. Bir de ABD'nin Irak ve Suriye'den çekilebileceği iddiaları ortaya atıldı. Bu konuşuluyor. Seçim öncesi Biden'ın böyle bir planı var diye bir iddia gündemde. Buna dair neler söylersiniz? Hem MİT Başkanı Kalın'ın Irak'ın kuzeyine yaptığı ziyaret hem de ABD'nin bu planı, bu plan iddiaları diyelim daha doğrusu. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Şimdi günümüzde artık hibrit savaşlar dönemini yaşamaktayız. Çünkü bu Ukrayna'da olduğu gibi iki ülkenin ordularının karşı karşıya gelerek yapmış olduğu oradaki bir mevzi bir savaş olmasına rağmen Donbas bölgesinde milyarlarca dolarlık bir kaynak aktarımı söz konusu oluyor ve ülkelerin enerjisini bitiriyor. Fakat günümüzde tıpkı bugün Irak'ta, Suriye'nin kuzeyinde ve işte Yemen'de, Lübnan'da, birçok bölge, Libya'da olduğu gibi bu hibrit savaşlar istihbarat örgütleri ve terör örgütleri bir takım terör örgütleri vasıtasıyla karşı taraftaki hasım ülkenin stratejik hedeflerine zarar vererek onu çöktürme ve hedeflerine ulaşma mücadelesi yapılıyor. İşte bunu Türkiye gördüğü için sınırların içerisinde terörle mücadele etmek yerine terörü kaynağında kurutma politikası güderek İran kuzeyinde bulunan işte Barzani'nin partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi ve Talabani'nin bölgesi olan Süleymaniye Merkez Kürdistan Yurtseverler Birliği ile de ayrı ayrı görüşerek bunlara gereken yani bunlar bir kısmı medyada konuşulmaz ama Türkiye kendi milli bütünlüğüne yönelik bu tür hadiseler söz konusu olduğunda artık sınır tanımadan yani sınırdan önce bir 30 kilometrelik bir güvenli şeridi oluşturmayı düşünüyordu ama artık 100 kilometre içeride dahi terörün kampları, eğitim ve lojistiğin olduğu yerlerin vurabileceğini buradaki muhataplarına da açık ve net bir şekilde belirtti ve bunu Avrupa'da, Amerika'daki müttefik tırnak içerisinde söylüyorum ülkelere de deklare etti. Nasıl ki Amerika okyanus ötesinden gelip binlerce kilometre ileriden Orta Doğu coğrafyasında üsler kuruyor. Bunu kendi milli çıkarları açısından önemli olduğunu söylüyor ise Türkiye'de önce 30 kilometrelik güvenlik bariyeri arkasından da İran, Suriye'nin derinliklerinde terör hedeflerini vurabileceğini oradaki muhataplarına çok net bir şekilde ifade ettiğini söyleyebiliriz.
Peki hocam. Bir gelişme var önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Onunla devam edelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 12 Şubat'ta Türkiye'ye gelecek. Daha önce birçok kez geleceği noktasında açıklamalar yapılmıştı ama gerçekleşmemişti. Putin'in önümüzdeki günlerde Türkiye'de olması ve başta Ukrayna savaşı olmak üzere birçok konunun görüşülmesi, gündeme gelmesi bekleniyor. Tabii ki tahıl koridoru anlaşmasından çekilmişti. Rusya bu konuda gündeme gelecek. Diğer taraftan acaba Ukrayna ve Rusya arasında Türkiye'nin ara buluculuğunda yeniden bir barış görüşmesi olabilir mi? Bu da bir soru işareti. Putin'in gerçekleşecek bu ziyareti ne anlam ifade ediyor? Hem Türkiye Rusya ilişkileri açısından hem de yaşanan bu gelişmeler açısından. Bu arada şunu da ekleyelim. Ukrayna-Rusya savaşından sonra Putin ilk defa bir NATO ülkesini ziyaret etmiş olacak hocam. Buyurun.
Evet, burada çok boyutlu bir durum var. Yani Türk-Rus ilişkileri bir kalemle sınırlanamayacak kadar çok geniş boyutludur. Nükleer, Akkuyu'daki nükleer santralın devreye girmesinden Mavi Akım ve Türk akımı doğalgaz ithalatı, tahıl koridoru ve Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna savaşı konusunda bir batı kampında NATO üyesi olmasına rağmen tarafsız ve iki ülke arasında dengeli politika izlemesi yönüyle de tıpkı bu İsrail'in bu soykırımı konusunda Katar'ın ara bulucu yani tek ülke kaldı şu anda. Nasıl ki hep görüşmeler Katar'da yapılıyor ise bu Donbas krizi, Ukrayna-Rusya arasındaki bu savaşta da İstanbul ve Türkiye şu anda her iki tarafında güvenlik kazanmış önemli bir merkezdir. Bu bir. İkincisi de Birleşmiş Milletler'e bağlı Lahey'deki mahkeme tıpkı Sudan'ın eski devlet başkanı Ömer el-Beşir'e yaptığı gibi Vladimir Putin'e de işte savaş suçlusu muamelesi ve buna karşı bir takım mahkumiyet kararları verildi. Bir Batı ülkesine gittiğinde tutuklanabilme durumu söz konusu olacak. Ama Türkiye için böyle bir şey mümkün olmaz. Çünkü yani Türkiye'nin Putin'i tutuklaması demek yani Türk-Rus ilişkilerinin yani Türkiye ekonomisi açısından, siyaseti açısından pek mümkün görülmüyor. Onun için de Putin bu gencelerine dayanarak bir gezi planlıyor. Bu yönüyle baktığımızda Türkiye denge politikası izleyerek gücünü artırır. Mesela 80'li yıllarda İran'la Irak arasında 8 yıl süren savaşta denge politikası izleyerek her iki ülkeye de ticaretini kat kat arttırdı ve bundan bir takım ekonomik faydalar da sağladı. Aynı şey Ukrayna ve Rusya arasında da. Eğer biz bu politikalarımızı sürdürürsek hem Rusya'dan enerjiyi daha ucuza alma şansına sahip olabiliyoruz, hem Ukrayna'dan gıda ürünlerini daha ucuza alma şansına sahip oluyoruz, hem de iki ülkenin güvenini sağlayarak bölgede önemli bir aktör haline geliyoruz. Bu Batı kamuoyu açısından da, dünyanın çeşitli ülkeleri açısından da takdir edilen bir durumdur. Türkiye asla bu pozisyondan vazgeçmemeli. Ukrayna'nın veyahut da Rusya'nın lehine bir konuma gelmemeli. Bu Türkiye için asla yani çıkarlı olan bir durum değildir.
Evet. Hocam bir başka konu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den bir açıklama geldi. Ülkesinin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliklerinden çekilebileceklerini söyledi. Gerekçe olarak da Avrupa ülkelerinin iki yüzlü tavrı gösterildi. İlham Aliyev bu kararını gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştirse ne olur? Bunu soralım.
Şimdi dünya tarihi boyunca hep şunu görüyoruz. Türkler, Müslümanlar cephede kazandıkları birçok zaferi masa başında kaybetmişlerdir. Mesela biz 1899'da Yunanlılarla, Abdülhamit döneminin en önemli savaşlarından biridir, Girit'te Yunanlıları yenmişiz. Ama masa başında Yunanlılar birçok taviz koparmışlardır Osmanlı'dan, İngiltere ve Rusya'nın baskısıyla. Şu anda Türkiye ve Azerbaycan dirsek teması yaparak Karabağ'da Ermeni sorununu çözdüler. Yani artık Karabağ sorunu diye bir sorun yok. Karabağ'ın tamamında Azerbaycan güçleri hakim durumda. İşte bu durumu tersine çevirme adına ABD ve Fransa başta olmak üzere, ki Ermeni diasporası Yahudilerden sonra dünyanın en önemli diasporalarından biridir. Çünkü oranın TÜSİAD'ı diyebileceğimiz ki Amerika'da, Kaliforniya'da, Fransa'da, Marsilya bölgesindeki büyük zenginlerin çoğu Ermeni kökenlidir. İşte bunlar siyaseti ve karar alma mekanizmalarını da etkileyerek Azerbaycan'ı mahkum edip tekrar Ermeniler lehine orada bir takım özerk ve benzeri yapılar oluşturmaya masa başında çalışıyorlar. Azerbaycan da bunun ön alma babından dedi ki ben artık insan hakları mahkemesinden de Avrupa Konseyi'nden de gerekirse çıkarım dedi. Yani bu benim için kırmızı çizgidir diye bunu bir ön alma hareketi olarak söyleyebiliriz.
Peki hocam, devam ediyoruz. ABD'de ilginç bir hadise yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden'la Texas Eyalet Valisi arasında bir restleşme yaşandı hocam. ABD Yüksek Mahkemesi Meksika sınırına Texas'ın dikenli tel çekmesine karşı bir karar aldı, böyle bir şey yapamayacağına dair. Fakat Texas Eyaleti Valisi Greg Abbott ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını yok saydı ve Biden'a açıkça meydan okudu ve Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıkladı. Birçok eyalette Texas'a destek verdi. ABD'de yaşanan nedir hocam? Adeta iki farklı ülke gibi bir restleşme söz konusu. Neler söylersiniz?
Şimdi öncelikle olayın tarihi arka planına bir bakmakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'den bağımsızlığını 4 Temmuz 1776'da kazandı. Yani ilk Kuzey Doğu eyaletleri olarak bugünkü New York çevresindeki eyaletlerden oluşan bir çekirdek ABD yapısı vardır. Texas'ın durumu ise Texas 1528'de o Kızılderililer ilk defa İspanyollar tarafından istila edildi, soykırıma uğrandı. Sonra Fransa, İspanya, Meksika arasında el değiştirdi. 1845'te de bu Meksika-Amerika Savaşı'ndan sonra Amerika'nın bakın şöyle bir taktiği vardır. Önce özgürleştirdi, Meksika'dan bağımsız hale getirdi Texas'ı. 1845'te de Amerika Birleşik Devletleri'ne bir anlaşmayla dahil oldu. Fakat diğer 50 eyaletin dışında Teksas'ın istediği zaman birlikten ayrılma hakkı anayasal bir güvence altında. Yani Teksas bugün bir parlamento kararı çıkarsa ben birlikten ayrılıyorum deme hakkına sahiptir. Diğer eyaletlerde olmayan bir ayrıcalığı vardır. Ben Teksas'ta 3 ay kaldım ve gerçekten de diğer eyaletlere göre çok da zengin bir durumdur. Yani Teksas'ı anlayabilmemiz için şunu örnek verelim. Yani Türkiye'nin 780 bin kilometre kare yüz ölçümü var. Teksas'ın yüz ölçümü 695 bin kilometre kare. Yani Türkiye'nin %80'i kadar bir alana sahiptir. Ve Alaska'dan sonra Amerika'nın en büyük yüz ölçüme sahip ikinci eyaleti. Nüfusu 31 milyon civarında. Yani Kaliforniya'dan sonra da en kalabalık ikinci nüfusa sahiptir. Ve 2,5 trilyon doların üzerinde gayri safi milli hasılası vardır. Yani Türkiye'den daha büyük bir gayri safi milli hasılaya sahip bir eyalet. Yani Türkiye ekonomisinin iki katına yakın da bir ekonomisi vardır. Ekonomi de petrol, ki Amerika şu anda dünyada en çok petrol üreten ülkedir. Bu gözden kaçan bir durumdur. Yani hep Suudi Arabistan, Rusya, Kuveyt, Katar gibi akla gelir ama dünyada en çok petrol üreten ve en çok petrol tüketen ülkedir Amerika Birleşik Devletleri. Ve petrol üretiminin de kahir ekseriyeti ve Teksas bölgesinden çıkar. Ve bu Teksas petrol bölgesi olması, tarım ve hayvancılık bölgesi olması yönüyle de Amerika'nın diğer eyaletlerinin ortalamasına göre daha zengin bir eyalet. Bunlar bir kenarda duralım. İkincisi, Amerika'nın Meksika ile 3000 kilometreye yakın sınırı vardır. Bakın, Türkiye'nin İzmir'den Van'a kadar olan uzunluğunun 1500-1600 kilometre olduğunu düşünürsek, bu 3000 kilometrenin yaklaşık 2000 kilometresi nehir sınırıdır. İşte bu nehir sınırını İspanya, Meksika üzerinden Hispanik kökenliler Teksas'a ve Amerika eyaletlerine yayılıyorlar. Ve son birkaç yıl içerisinde Amerika'ya gelen yasa dışı göçmen sayısının yüz binlerle, hatta milyonlarla ifade ediliyor. Ve Teksas eyaleti bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Hatta bazı uluslararası gözlemcilere göre Fransa'nın bunu teşvik ettiği söyleniyor. Afrika'da alan kaybeden ve Amerika'ya ve diğer bölgelere durumunu yitiren Fransa'nın Meksika ve Orta Güney Amerika'daki bir takım istihbarat faaliyetleriyle de bu Meksika sınırı üzerinden Amerika'ya Hispanik göçmenleri yollayarak Amerika'nın kendi içerisinde bir takım kargaşaya kapılmasına sebep olmak istiyor. Çünkü Amerika kurulduğu 1776'dan bugüne kadar hiçbir zaman dış bir tehditle karşılaşmamıştır. Sadece 1860'lı yıllarda Kuzey-Güney Savaşı çıkmıştır. Onda da Kuzeyliler kazanmıştır. Kölelik işte Abraham Lincoln tarafından ortadan kaldırılmıştır. Ve bugüne kadar Amerikan Savunma Bakanlığı hep saldırı bakanlığı dünyaya saldırmıştır. İlk defa Amerika'nın 1776'dan bu yana karşısında bir eyaletler arası bir çatışma ve bir kısım eyaletlerin Amerika'dan ayrılabilme durumu söz konusudur. Ve yakın bir gelecekte de umuyoruz ve bekliyoruz ki Amerika'da 3'e, 5'e, 7'ye, 10'a bölünebilme potansiyeli söz konusudur. Çünkü eyaletler arasında mesela Teksas'ta idam cezası vardır. New York'ta, Chicago'da yoktur mesela. Dolayısıyla eyaletler arasındaki hukuk sistemlerinde bile bir takım farklar olduğunu söyleyebiliriz.
Evet.
Son zamanlarda küreselcilerle Cumhuriyetçilerin arasındaki kavganın kıyasıya odaklandığı yerlerin başında da Teksas geliyor. Çünkü küreselciler Teksas'ı dize getirmeye çalışıyorlar. Hayvancılık bölgesi dedik, ülkenin en büyük tavuk çiftliklerinde yangınlar çıkmaya başladı. Oklahoma eyaleti vardır kuzeyde, Teksas hemen kuzeyinde. Oklahoma, Teksas arasında bor hatlarında patlamalar olmaya başladı ve Teksas'ta bugüne kadar yaşanmayan olağanüstü bir takım durumlar son birkaç ay içerisinde görülmeye başlandı. Bu da Amerika için çok da hayra alamet bir durum değildir. Orta Doğu'da, Uzak Asya'da dünyaya nizam vermeye çalışan Amerika'nın Teksas gibi elinde patlamaya hazır bir bombanın olduğunu, yani Teksas'ın da bakın Türkiye'nin iki katına yakın bir ekonomik büyüklüğü olduğunu ve Amerika'nın o 50 eyaleti içerisinde alan olarak da nüfus olarak da en büyük ikinci eyalet olduğunu ve Texas'ın simgesinde aslında Amerikan milliyetçileri, yani Amerika Amerikalılardır diyenler ile, bu Trump temsil ediyor bunu, bir de Biden'ın temsil ettiği demokratların küresel aklı çatışma halindedir ve bu çatışmanın odak noktasını bugün Texas'ta uç verdiğini görüyoruz. Yani Texas haklı olarak diyor ki ben buraya tel örgü koyacağım, artık bu kadar mülteciyi kabul etmiyorum. Fakat merkezi Washington DC'deki o küresel akıl buna karşı çıkmaya çalışıyor. Fakat merkeze rağmen Texas merkezi dinlemiyor, tel örgü örmeye, orada dikenli tel çit çekmeye devam ediyor. Ve bu çatışmanın da her geçen gün biraz daha yoğunlaşıp şiddetlendiğini görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu Texas krizini çok daha fazla konuşacağımızı söyleyebiliriz.
Evet, ABD'de Texas krizi yaşanırken Avrupa'da da hocam çiftçiler ayaklandı. Başkent Brüksel'de, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de çiftçiler traktörle eylem yaptı. Sokakları ateşe verdi adeta. Dünyanın gıda krizi yaşadığı ve tarımın gerçekten de öne çıktığı bir dönemde Avrupa'daki çiftçilerin derdi nedir diye soralım size ve bu yaşananlar Avrupa Birliği ve dünya için ne anlama geliyor? Buyurun hocam.
Şimdi önce bir takım tespitlerde bulunalım. 2020 yılında bir korona salgını sebebiyle kapanmalar oldu ve dağıtım zincirinde bir takım kırılmalar söz konusu oldu. Birçok ülke panikle gıda stoklamaya başladı. İşte bu süreç içerisinde Çin dünyadan önemli ölçüde gıda emtiyazı satın alarak stoklarını katladı. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, dünyada insanlığın en çok tükettiği 3 stratejik ürün vardır. Buğday, mısır ve pirinç. Bu 3 ürün yaklaşık 1 milyar ton ve üzeri üretim yapılmaktadır. Yani sevgili dinleyicilerimizin kafasını karıştırmamak için şunu söyleyebiliriz. Pirinç üreten ülkelerle tüketen ülkeler genelde aynıdır. İşte Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Pakistan gibi ticarete az bir kısmı söz konusu oluyor. Ama buğday, mısır gibi ürünlerin dünya ticaretinde önemli bir payı söz konusu. İşte bu korona sürecinde mesela 1 milyar ton buğday üretiliyor diyelim. Bunun 150 milyon tonu ticarette konu oluyor. Geri kalanı üreten ülkeler tarafından tüketiliyor. İşte ticarete konu olan ürünün yarıdan fazlasını Çin stokladı 2000-2001-2002 yıllarında. Öyle olunca piyasaya arz edilen buğday, mısır, soya fasulyesi gibi temel emtia maddelerinin fiyatları astronomik olarak hiç görülmemiş bir şekilde katladı. Yani normal gidişatın üzerinde. Bu nedenle de ülkelerde bir panik söz konusu oldu. Aynı dönemde doğalgaz fiyatlarının artmasıyla birlikte gübre fiyatlarında, enerji maliyetlerinde artış oldu. Ürün fiyatları artınca çiftçiler sesini çıkartmadılar. Yani maliyetler arttı ama ürün fiyatları da arttı. Fakat dikkatten kaçan bir durum söz konusu. 2020 yılından 2024 yılına geldiğimizde küresel ölçekte buğday üretiminde de, mısır üretiminde de, hayvan yemi üretiminde de, et, süt, yumurta üretiminde de herhangi bir azalma söz konusu olmadı. Tekrar ediyorum, 2020'den bugüne kadar küresel ölçekte üretim bazında herhangi bir azalma söz konusu olmadı. Dünyanın bir takım yerlerinde sel, kuraklık gibi afetler oldu. Bir takım yerlerde üretim fazlası söz konusu oldu. Sadece stoklamaktan ve nakliyat zincirinin kırılmasından kaynaklanan bir panik söz konusu oldu. İşte fiyatlar 2021-2022 arasında bir pik yaptı. Şimdi tekrar eski seviyesinde altına indi. Yani ben de Adana'da çiftçilikle biraz uğraşıyorum. Yani bir mısır fiyatı, buğday fiyatı geçen yıldan bu yana 2 yıl öncesine göre enflasyon 2 kattan fazla artmasına rağmen hemen hemen aynı fiyattadır. Yani Türkiye'de de ekmeğe, simite, hamur işlerine, yeme, süte bu kadar zam yapılmasının bir kısmında fırsatçılık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü temel gıda ürünlerinde, yani çiftçinin pazara sürdüğü ürünler son 2 yıl içerisinde pek artmadı. İşte Avrupalı çiftçiler şunu söylüyorlar. Bizim 2021'den bu yana son 2 yılda bütün maliyetlerimiz 2 kattan fazla artmış olmasına rağmen sattığımız ürünlerin fiyatında çok fazla bir değişiklik olmadı. Biz para kazanamıyoruz. Artı küreselciler işte yapay et, işte bilmem karbon ayak izi ve benzeri argümanlarla da hayvancılığın ve tarımın geleceğinde kuşku uyandırabilecek bir takım söylemler yapması bardağı taşıran son damla oldu. Fransa'da, İtalya'da, dünyanın birçok yerinde çiftçiler hayatı durduracak eylemler yapmaya başladılar. Burada bir de sübvansiyon kavramı vardır. Bütün ülkeler tarımı, üretimi desteklemek için hazineden bir takım yardımlarda bulunur çiftçilere. Nasıl ki şu anda biz sosyal güvenlik kurumuna hazineden para aktarıyoruz emeklilerimize, işte diyelim ki maaş ödemesi için. Çiftçilere de işte tohum, gübre, mazot, akaryakıt ve benzeri girdilerin daha ucuza alması için sübvansiyonlar sağlanıyor idi. İşte Avrupa'da bu sübvansiyonların da hükümet bütçelerine yük olduğu bahanesiyle onların da azaltılacağı söylemleri gündeme gelince çiftçiler artık biz hayatı durdururuz, hayatı size zindan ederiz gibi eylemler yapıyorlar. Ancak burada ironik bir durum var. Az gelişmiş ülkelerde ziraatle uğraşanların oranı çok yüksektir. Ama sanayileşme, gelişme oldukça, tarımda alet kullanımı yaygınlaştıkça çiftçilikle uğraşanların oranı da düşüyor. Mesela Avrupa'da bu %10 ve altındadır. Amerika Birleşik Devletleri dünyada en çok tarım üretimi yapan ülkedir. %3'tür çiftçilikle ve tarımla geçimini sağlayanlar da ve bunlar hatırı sayılır zengin insanlardır. Bu nedenle de çiftçilik Türkiye'de de mesela 20-30 yıl önce tarımdan ekmeğini sağlayanlar oranı %45-50 mesabesindeyken şu an 20'ler civarındadır. Yani makinalaşma arttıkça köyden kente göç oluyor ve daha az insanla daha büyük üretimler oluyor. İşte bu eylemi yapan çiftçiler de aslında yani bizdeki gibi böyle gariban işte evinin nafakasını çıkarmaya çalışan kişiler değillerdir. Oradaki traktörlere bakarsanız her biri yani 100 bin, 200 bin euro değerinde traktörlerdir. Ve yani Avrupa çiftçisi, Amerika çiftçisi, Batı çiftçisi deyince yani hatır sayılır zengin insanlardır bunlar. Fakat diyorlar ki biz para kazanamıyoruz. Sebep maliyetler yükseliyor ama ürün fiyatlarımız düşük kalıyor. Bu emtia dediğimiz şey de dünya borsalarına bakılırsa nasıl ki petrolün, altının, doların fiyatı her gün değişiyor ise artık dünya emtia borsasına girdiğimizde buğdayın, mısırın, ayçiçek yağının, pamuğun fiyatlarının da her gün dünya borsalarında değiştiğini görebiliriz de bu borsada ne hikmetse son 2 yıldır çiftçilerin ürünlerinin fiyatı artmıyor, girdi fiyatları artıyor. Bu da artık küresel ölçekte bir öfkenin ortaya çıkmasına sebep oluyor diyebiliriz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu haftada programımızı bu konuyla noktalamış olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size.
Hayırlı akşamlar efendim.
Değerli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla gündeme dair önemli başlıkları konuşmaya çalıştık. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.